Ayrım 9. Atatürk ve Kayıp Kıtamonun Şifresi. Derleyen Harika Yamak. Sayfa 123. Nasıl ve kimlerden öğrendiler? Güneşteki hareketliliğin ve güneş lekesi çevrimlerinin dünya üzerindeki verimliliği, dolayısıyla medeniyetlerin ortaya çıkma ve kaybolmalarını etkilediğini düşünen Maurice Cotterell için Maya Kodeksinde bulunan tarih döngüleri, çağın başlamasından Mayaların gerilemesinin etkenlerinin ortaya çıkışına kadar olan bir çevrimi simgelemektedir. 2012 yılında olacak bitiş için Cotterell'in açıklaması ise bir doğal olayın tekrarlanacağı düşüncesi üzerine kurulmuştur. Güneşteki manyetik alan değişimleri bu tarihte yeryüzünün manyetik kutuplarının değişmesi sonucunu meydana getirecektir. Cotterell ile birlikte yazdıkları kitapta Orion Mystery'nin yazarlarından Adrian Gilbert, Orta Amerika'daki gizemli medeniyetlerin kökeninde bir felaket sonrasında yok olan Atlantis medeniyetinin yattığını söylemektedir. Gilbert'e göre Mısır ile Maya kültürleri arasındaki benzerlikler her ikisinin de Atlantis kökenli olmasının doğal sonucu olmuştur. Bin yıllar önce Atlantis'i yok eden doğal felaketlerin 2012'de tekrarlanacağını bilmekte olan Mayalar, takvimleriyle bir uyarı yollamış olmalılar. Her iki araştırmacı da dünyadaki medeniyetlerin varlığının etkilediğini düşündükleri kozmik çevrimlerden ve bunların belli aralıklarla felaketlerle sona ermesinden söz etmektedirler. Maya medeniyetinin bu bilgiden haberdar olduğu bilinmektedir. Mu konusuna bazı sembol ve resimler. Resim 42. Mu medeniyetinden başlayan güneş kült dini oradan bütün dünyaya yayıldı. Sümer, Akkad ve Mısır medeniyetleri bu dinden etkilendi. Resim 43. Mu alfabesi ile yazılmış bir tablet. Mu alfabesi daha sonra Uygurlar başta olmak üzere diğer bütün alfabelere kaynaklık etmiştir. Resim 44. Mu medeniyetinin kozmogonisinden etkilenmiş olan diğer kültürlerin kozmogonisi, Mısır kozmogoniler. Yaratılışı ve evrenin nasıl yaratıldığını anlatan ve simgeleyen semboller. Resim 45. Mu kültüründe tanrı kuş simgeleri ile sembolize edilirdi. Aynı kültür diğer medeniyetlere de gelmiştir. Mısır'ın Osiris isimli tanrısı kuş olarak sembolize edilmiştir. Resim 46. Aden cenneti, bütün göksel dinlerde insanın yaratıldığı yer olarak Aden gösterilir. Churchward'a göre bu yer Mu kıtasıdır. Resim 47. Bütün Pasifik adalarında birbirine benzeyen çok sayıda dev taş bloklarından yapılmış heykeller bulunmuştur. Bu heykellerin Mu medeniyetinin mirasçıları tarafından yapıldığı düşünülmektedir. Resim 48. Meksika tabletlerinden erkeğin ve dişinin yaratılmasını anlatan bir çizim. 4. Bölüm. Mu medeniyetinin dünyaya etkileri. Güneş tanrısı Ra bir Mu kültürü mü? Ra, Mısır mitolojisinde güneş tanrısıdır. Kutsal merkezi Heliopolis'tir. Genellikle başında bir disk bulunan şahin kafalı insan biçiminde canlandırılmıştır. Eski tanrı Atum'la bir tutularak 4. sülale döneminde devlet tanrısı olmuştur. Kefren'den başlayarak firavunlar onun soyundan geldiklerini ilan etmişlerdir. Ra daha sonra Horus'u da kapsamış ve Ra Horatki ya da Ra Horus ismini almıştır. Güneş Ra'nın sembolüdür. Tüm vücudunu ya da gözünü temsil eder. Ra'nın sembolleri güneş sembolleridir. Phoenix'e benzer bir özelliği vardır. Her sabah ateşlerin içinden tekrar doğar. Ra'nın sembolleri güneş sembolleridir. Phoenix'e benzer bir özelliği vardır. Her sabah ateşlerin içinden tekrar doğar. E.A. Wallis Budge'ye göre Ra, Mısır'ın tek tanrısı, monoteizm idi. Diğer tüm tanrılar ve tanrıçalar Ra'nın parçalarını oluşturuyordu. Ra'nın tanrılığı. Ra 8. saltanatta M.Ö. 2400 ulusal bir tanrılığa ulaştı ve daha sonra Amon ile birleşip Amon-Ra'yı oluşturdu. Amon-Ra en güçlü tanrıydı ve Mısır'ı bir teokrasiye çevirdi. Sonraki zamanlarda yeryüzü tanrısı Atum, güneşi batıran tanrı olduğuna inanıldığı için Ra'nın güneş battıktan sonraki haliydi. Khepri, güneşi gökyüzünde hareket ettiren tanrı, bir zamanlar Ra'nın bir parçası oldu. Ra'yı doğan güneş kıldı. Khepri, güneşi gökyüzünde hareket ettiren tanrı, zamanla Ra'nın bir parçası oldu. Ra'yı doğan güneş kıldı. Amon-Ra'nın kimliği, Yunan ve Roma mitolojilerinde Jüpiter ile birleşmiş, Zeus'un şehri Diospolis, Tebes'e adanmıştı. Milattan önce 14. yüzyıla kadar aynı şekilde var olan Ra, Akhenaten zamanında Aten tek tanrısına inanış geçtiğinde tek tanrılığını yitirdi. Ancak Ra her zaman tek tanrı olarak görülüyordu. Ra'ya ilahi, milattan önce 1370, panteizm doğasında Ra'nın gelen çok tanrıcılıkla olan savaşını anlatıyordu. İçinde birçok tanrının ayrı bir tanrı olarak değil de Ra'nın bir parçası olarak var olduğunu şöyle anlatmaktadır. Şükürler olsun o Ra'ya, gücü yaratan, Amenti'nin alışkanlıklarının içine giren, bakın Temu'nun vücuduna. Şükürler olsun o Ra'ya, gücü yaratan, Anubis'in gizli yerlerine giren, bakın Kepeara'nın vücuduna. Güneş saltanat kayığı. Ra her gece Duat'a, öbür dünya, geçmek için bir saltanat kayığı ile yolculuğa çıkardı. Sabahları Atet, öğleden sonraları da Sektet eşlik ederdi. Maat, kargaşa antitezinde kayığın gideceği yolu belirlerdi. Ayın sembolü Tuhot eşlik eder, Horus'un yanında geceleri beklerdi. Birçok diğer tanrı bu kayıkla beraber eşlik etmiştir Mehen'in yardımcılığında. Mehen kayığı karanlık canavarlardan korurdu. İlk mitolojide Set kayığı koruyordu ve Apep saldırıyordu. Ancak daha sonraki mitolojilerde Set şeytan olarak görüldü ve Tuhot Set şeytanına karşı kayığı koruyordu. Güneş tutulmalarını da kayığın korunamaması yüzünden olduğuna inanılırdı. Ra'yı güneş tanrısı olarak kabul edenler için Mısır'da tanrı yaşam ve ışıktı. En iyi şekilde güneş tarafından temsil edilebiliyordu. Çünkü dünyayı istiyordu ve fotosentez sayesinde enerji veriyordu. Güneş sembolü insanların Ra'yı anlaması için bir metafor olarak kullanılmıştır. Hathor ve Ra. Tanrıça Hathor ve Ra bir zamanlar kavga ederler ve Hathor Mısır'ı terk eder. Ra hemen onu özlediğini anlar ama Hathor dişi bir aslana dönüşmüştür ve kendisine yaklaşan her insan ve tanrıyı yok eder. Bu Hathor, Sekhmet tanrıçalarının da özelliğini belirler. Daha sonrasında Tuhot, Hathor'a bir şişe iksir hazırlar ve sonra tekrardan Hathor'a dönüşür. Eski Mısır katibi Tuhot. Tuhot, Mısırlıların inancına göre ay, zaman, bilgelik ve yazı tanrısı. İbiş kuşu başıyla tasvir edilir. Hiyerogliflerin ve simyanın onun insanlığa armağanı olduğu söylenir. Eşi Maat'tır. Tuhot'un 8 çocuğundan en önemlisi Amen'dir. Hiyeroglifi icat ettiğine inanılır. Tuhot, eski Mısır'ın katibi idi ve aynı zamanda mumyalama törenlerinde kalbin teraziye koyuluşu sırasında olan biteni yazıya geçirirdi. Kutsal hayvanı babun, maymun ve ibis kuşudur. Bu hayvanların birçok mumyası bulunmuştur. Eski Mısırlılar büyüye ve büyücülere çok inanırlardı. Bazen büyücüleri tanrılarla bir tuttukları da oluyordu. Büyüler onlara göre son derece doğal olaylardı. Mitolojide de büyüler kendi yerlerini almıştı. Mısır mitolojisinde geçen öyküye göre babası güneş tanrısı Osiris'i öldüren Seth'ten öç almak isteyen Horus'un gözü, kavga sırasında aynı zamanda amcası olan karanlıklar ve kötülükler tanrısı Seth tarafından parçalanır. Bilimlerin ve tıbbın kurucusu olan Thoth, parçaları toplar ve gözü eski haline getirir. Ancak 1/64'lük parçası eksiktir ve bu parça Thoth'un büyü ve sihir gücü tarafından tamamlanır. Daha sonra Horus'un bu gözünü simgeleyen hieroglif resim, uzak görüşlülüğün, beden dokunulmazlığının ve sonsuz doğurganlığın simgesi olarak gemi, araba, mumya, vazo gibi nazardan korunması gereken gereçlerin üzerine çizilmeye başlanmıştır. Horus'un gözü. Horus'un gözü, eski Mısır tasvirlerinde ilah Horus'un ay gözü de denilen sol gözüne verilen addır. Horus'un gözünün eski Mısır tradisyonunda başlıca iki anlamda kullanıldığı belirtilir. Horus'un gözü, manevi anlamıyla vicdanın gözünden hiçbir şeyin kaçmayacağını, insanın iç alemindeki her niyetini ve yaşamdaki her davranışını gözden kaçırmayan bu merhametsiz yargıcın keskin bakışını sembolize eder. Bu, vicdanın 24 saat kapanmadan açık kalan gözüdür. Bu yüzden güneş ve ay, Horus'un gözleri olarak ifade edilir. Çünkü güneş ve ayın her ikisi nöbetleşe, gece ve gündüz insanın üzerinden eksik olmaz. Horus'un 24 saat açık kalan gözleri gibi. Bu nedenle Horus'un gözü güneşle temsil edilen Ra'nın gözü olarak da ifade edilir. Bu, vicdanın karşıtı olan nefsaniyetin hiç işine gelmez. Nefsaniyeti ve kötülüğü temsil eden Seth de bu yüzden bu gözü çıkarmaya çalışmıştır. Eski Mısır mitolojisine göre Horus sonunda bu gözünü babası Osiris'e vermiş ya da Osiris'in kullanımına bırakmıştır. Horus'un gözü biçimsel anlamıyla Tanrı'nın birliğini, tekliğini matematiksel olarak gösteren bir semboldür. Bu anlam şöyle açıklanır. Bir bütün ikiye bölündüğünde 1/2 elde edilir. Bu da ikiye bölündüğü takdirde 1/4 elde edilir. İşlemi bu şekilde hep ikiye bölme ile devam edilirse sırasıyla 1/8, 1/16, 1/32 ve 1/64 elde edilir. Bunların tümü toplandığında ise 63/64 bulunur. Buradan şu sonuç çıkar. Bir bütün sürekli olarak ikiye bölünmeye devam edilirse toplam değerde sonsuzluk hariç hiçbir zaman bire, birliğe ulaşılamaz. Yalnızca mutlak, Allah birdir. Horus'un gözü, glifler denilen parçalardan oluşur ki, bu 6 parça sırasıyla 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64'ü ifade eder. Mu'nun kutsal kitaplarından Ölüler Kitabı. Mısır'ın Ölüler Kitabı, Mu dininin temellerini koyan ve bu dinin Mısır medeniyetindeki karşılığı olan Ra dininin kutsal kitabıdır. Düşünce felsefelerinin ana yurdu kabul edilen Yunanistan, Thales ya da Öklid'e rağmen yine de zaman hakkında ve matematiğin prensiplerini yeterince çözümleyememişlerdi. Çok daha farklı bir yapıda olan Mısırlılar ise bu konuda oldukça pratik bir çözüm bulmuştu. Mısırlıların Yunanlıların olduğu gibi matematik felsefesi, düşünürleri yoktu. Astronomik tüm bilgiler dinsel törenlerden karşılığını buluyordu ama Mısırlılar M.Ö. 3000 tarihlerinde güneşin doğması ve batması konusunu hesaplayarak bir dikili taşın günün hangi saatinde ışık alacağını, bir tapınağın penceresinden içeri girecek güneş ışığı ile yazı şifrelemeyi biliyorlardı. Güneşin dışında eski Mısırlılar, gökyüzünün parlak cisimlerinden Sirius'un da yılda bir kez sabah saatinde güneş ile aynı konuma geldiğini de keşfetmişlerdi. Bu astronomik konum, Nil'in taşmasıyla ilgili olarak Nil yılının başlangıcı olarak kabul edilmişti. Mısırlılar bu günleri Mısır tanrıları Osiris, Horus, Seth, Isis ve Neftis'in doğum günleri olarak kutlanıyordu. Nil yılı, Nil Nehri'nin varlığı Mısırlılar için önemliydi. Ölüm sonrası inançları da buradan doğurmuştur. Eski Mısır'da ölüm ve sonrası ile ilgili kaynaklar piramit ve tabut yazılarıdır. Ölüler kitabı denen ölüm, ölüme geçiş ve ölümden sonra yaşamla ilgili kuralları ve düzeni anlatan bilgi ve inanç sisteminin içindedir. Mısırlılar ölümden sonra yeniden dirilmeye inanırdı. Kış ve bahar örneklerinde olduğu gibi Osiris'in yeniden doğmasıydı. İnsan beden ve ruhtan oluşuyordu. Her ikisi de ölümden sonra ebedi olarak kalabilirdi. Ölümden sonra insan Osiris'in önünde günahlarını bağışlatırsa saf olarak cennette kalabilirdi. Osiris insanın kalbini bir tüy ile tartardı ve samimiyetini ölçerdi. Eğer ölü insan bu sınavdan geçemezse aç, susuz ve güneşsiz olarak sonsuza kadar mezarında kalırdı. Osiris'in sınavlarından geçebilmek için bazı işlemler uygulanırdı. Mezarlara yiyecek ve tanrıları sevindirecek tılsımlar konulması geleneği buradan gelirdi. Ayrıca balık, yılan, hamam böceği gibi böcekler rahipler tarafından kutsanırdı. Onların ölüler için yardımı istenirdi. Ölüler kitabının satın alınarak mezara konması önemli bir gelenekti. Ölüler kitabı, ölüm rahipleri tarafından yazılmış olan dua ve ayinlerle Osiris'i sakinleştirmek ve ikna etmek isterlerdi. Ölüler kitabı örneklerinden binlerce papirüs, rulolar, mezarlardan elde edilmiştir. Bunların en eskileri piramitler dönemine M.Ö. 2500'lere aittir. Mısır inançlarına bilgiler ve bilim, bilge, tanrı ve yazıcı Thoth tarafından yazılmıştır. Mısır inançlarına bilgiler ve bilim, bilge tanrı ve yazıcı Thoth tarafından yazılmıştır. Tarot kartlarının kökeninin Thoth kültüründen kaynaklandığına inanılmaktadır. Firavun'un tanrılık iddiası. Francis Moret, Nil Nehri, Mısır'ı Akdeniz ve Afrika Mısır'ı diye ikiye ayırır demiştir. Gerçekten de bu coğrafi durum Mısır'ı yukarı ve aşağı Mısır ya da krallık olarak ikiye bölmüştü. Bu bölünme ve krallık mücadeleleri Mısır'ın tek krallığının yani Firavun'un varlığını da böldüğünden önemli bir durum oluşturmuştur. Tüm eski medeniyetlerin içinde kendisinin tanrı olduğunu söyleyen tek kral Firavun olmuştur. Yunan ve Mezopotamya'da ve diğer Orta Doğu topraklarında krallar sadece tanrıların seçtiği temsilcilerdi. Sadece ölümlerinden sonra tanrılaşmışlardı ama Mısır'da Firavun demek tanrı demekti. Yaşarken Horus, öldüğünde ise Osiris bir tanrıydı. Bu inanç bütün Mısır mitolojisi ile krallığın yapısını oluşturmuştu. Mısırlıların mumyalama ile ilgili mitleri, uygulanan törenler her zaman bu temelin üzerindeydi. Ölüm ve ölüm ötesi bilgisi sadece firavunların tanrı ve ölümsüz olması isteminden kaynaklanıyordu. Mısır'da Osiris kültünün yanında kökeni Ra kültü yani güneş kültü olan tanrı inancı ve dini vardı. İki inancın karışımı Nil inançlarını yani Mısır dinini oluşturuyordu. Bitkiler evreninin tanrısı Osiris. Osiris bitkiler evreninin tanrısıdır. Ölür ve yeniden dirilir, aynı zamanda da yeraltı dünyasının da sahibidir. Ruhların kaderine karar veren heyetin lideridir. Sadece bu yönüyle mumyalama törenlerinin kaynağı olmuştur. Osiris'in erkek kardeşi Set ile olan savaşı ise yukarı aşağı Mısır ayrımının sembolü olmuştur. Bu şekilde Osiris'in sosyal, dinsel ve siyasal farklı üç kimliği kendini gösterir. Isis ise Osiris'in kız kardeşi ve aynı zamanda da karısıdır. Kayın biraderleri olan Set ve Tipton, 72 asi ile beraber iyi kral Osiris'i parçalara ayırmak ve Mısır'ın 42 eyaletine dağıtmışlardı. Isis, Set'in dağıttığı bu parçaları bulmuş ve kız kardeşi Neftis'in yardımını alarak onu yeniden hayata döndürmüştü. Osiris bundan sonra yeraltı ülkesinde yaşamaya başlayacaktır. Bunun intikamını ise Horus almıştır. Horus'u bir şahin sembolize eder, bundan dolayı firavunların başlarında şahin arması bulunur. Firavun aynı zamanda da Mısır'ın ilk kralı ve dünyanın yaratıcısı olan Ra'nın da oğludur. Osiris ve Ra dinlerinin karışmış olduğu burada net bir şekilde görülür. Tek Tanrı ve Kral. Eski Mısır ölüm inançlarında ahlaki öğütler yoktur. Rahipler halkın dinsel törenleriyle ilgilenirlerdi ama ahlak ile ilgili tavsiyeleri olmazdı. Ölüler kitabında eğer rahipler çözüm bulduysa, iyi ve ahlaklı biri olmak için kimse çaba göstermezdi. Sihir ve büyü Mısır'da çok yaygın bir inançtı. Firavun'un büyücü ve sihirbaz danışmanları bulunurdu. Mısır dini tüm zengin yapısına rağmen ahlaki bir öğreti taşımazdı. Mısır dininin ruhsal bir eğitim amacı da olmazdı. Bundan dolayı kutsal bir dini kitapları olmamıştır. Mısırlıların dinsel metin olarak sadece Ölüler kitabı vardır. Ancak Ölüler kitabından çeşitli alıntılar yapmadan önce zamanında Mısır'ı değiştiren dinsel değişimi hatırlamak gerekir. Milattan önce 14. yüzyılda yaşamış olan 4. Amenofis, bu firavun tek tanrıcı bir temeli olan ve yaratıcı ilah Aton'un dışında tüm tanrıları reddeden yeni bir din kurmuştu. 4. Amenofis tahta geçtiği zaman rahip sınıfının krallıktan fazla gücü olduğunu ve yönetimi ellerinde tuttuklarını görmüştü. Bu durumdan kurtulmak istediği için ya da bir başka kaynağa göre ise firavun bir güneş rahibi olan amcasının etkisinde kalmıştı. Önce ülkenin başkentini Orta Mısır'a, Amarna'ya götürdü. Amarna'ya Aton'un ufku anlamına gelen Anket Aton adı verilmişti. Sonra Amon'un büyük rahipliği makamını kaldırmıştı ama bu arada Teb'de isyan çıkmıştı. Ordu isyanı bastırmıştı. 4. Amenofis yeni din konusunda kararlıydı. Yeni dinin prensiplerini belirlemiş ve mistik şiirler yazdırmıştı. İnancının temelinde yalandan uzaklaşmak ve gerçeğe ulaşma amacı vardı ve tek tanrıya olan sevgisi derin duygularla anlatılmıştı. Mezar taşlarında "Ey biricik tanrı, senden başkası yoktur" yazıları bulunmuştur. 4. Amenofis büyü ve sihri yasaklamıştı. Ölümden sonra da tek hakimin Aton olduğuna inanılıyordu. Ancak yeni dine inanan, Aton'un büyüklüğüne ve kelamına iman eden kişiler diğer dünyada da mutlu olabilirdi. Bununla birlikte 4. Amenofis tanrı oğulluğu sıfatını sürdürdü. İnananlar tanrıya asla bir ihtiyacını karşılamak için dua etmezdi. Doğanın güzelliğine ve yaratıcının iyiliğine heyecan ve aşk duyan sözler söylerlerdi. Hayatın kaynağı olan nura tapılıyordu. Her yere eşit olarak yayılmakta olan aydınlık adaleti simgelerdi ve bu nur gerçeklik ülkesine bağlıydı. Bir Mısır yazıtında bu hususla alakalı şöyle denir. Ey yaşamın başlangıcı olan Aton, yeryüzünü güzellikle doldurursun. Işığın yarattığın her şeyi aydınlatır ve her şey senin aşkının bağlarıyla bağlanır. Her göz kendi üstünde seni görür. Ey sen ki tek ilahsın ve hiçbir benzerin yoktur. Sen dünyayı kalbinin istediği gibi yarattın. 4. Amenofis tek tanrı inancının simgesi olarak güneşi ve ışınlarını seçmişti. Tapılan bir heykel veya put olmamıştı hiç. Bu yeni din yuvarlak kırmızı bir güneş ve ondan çıkarak yere inen ve uçlarında el şekilleri bulunan ışınlar olarak simgeleniyordu. 9. ayrımın sonu sayfa 139.